Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla incire ve zeytine andolsun. Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi? Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yücala Hamd, Resulü ve Pakı Ehli Beytinin salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Haban 1400 Hicri Kameri 27 Rebiyul Evvel 1443 ve Miladi 3 Kasım 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Sayın Doktor Abbas Karaşçı ile Suudiler ve ortaklarının Lübnan'a karşı ağır baskıları üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi ve kitabın konum isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Amerikan donanmasının İran'ın petrol tankerini çalma operasyonu başarısız kaldı. Cumhurbaşkanı reisi sorunların çözümüne vurgu yaptı. İran'da koronavirüsten son 24 saatte 147 kişi daha yaşamını yitirdi. Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkelerle ticari ve ekonomik anlaşma tasarısı parlamentodan geçti. İran ile Irak Merkez Bankası başkanları görüştü. Ve işgal rejimi Ankara Büyükelçiliği Erdoğan'ın Biden ile F-35 görüşmesini alaya aldı. Şimdi haberler.
Devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri, Amerikan donanmasının İran'a ait olan petrolü taşıyan tankeri çalma operasyonu başarılı bir harekat ile etkisizleştirdi. Amerikan Umman Denizi'ndeki İran petrolünü taşıyan tankere el koyduktan sonra geminin taşıdığı petrolü başka bir tankere yükleyerek tankere bilinmeyen bir noktaya götürdü. Ancak devrim muhafızları tanker güvertesi üzerine havadan asker indirme operasyonunu gerçekleştirip tankeri İran sularına doğru yönlendirdi. Ardından Amerikan güçleri birkaç helikopter ve savaş gemisiyle petrol tankerini takip edip tankerinin rotasını değiştirmeye çalıştılar. Ancak devrim muhafızları kudretli bir performans sergileyerek Amerikan donanmasının İran petrolünü çalma operasyonunu başarısız bıraktılar. Söz konusu petrol tankerinin İran'ın kara sularına getirildiği bildirildi.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, hükümetin ekonomik koordinasyon kurulu toplantısında yaptığı konuşmada ülke sorunlarına dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dün akşam hükümetin ekonomik koordinasyon kurulu toplantısına katıldı. Ülke sorunlarının ele alındığı toplantıda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Reisi, ülke sorunlarının çözümü önünde hiçbir engel yoktur. sorunların giderilmesi yönünde devlet kurumları koordineli bir şekilde hareket etmesi gerekir dedi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i başkanlığındaki toplantıda petrol, petrokimya ve doğalgaz ihracatının durumu hakkında bir rapor sunuldu. Bu raporda petrol ihracatı rakamlarında geçmişe nazaran artış yaşandığı ve petrokimya ihracat istatistiklerinin de iyi durumda olduğu belirtildi.
İran Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saatte koronavirüsten dolayı 147 kişinin daha hayatını maalesef kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında geçen 24 saatte 147 vatandaşın da koronadan dolayı hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede koronadan şimdiye dek hayatını kaybedenlerin sayısı 126.763 kişiye yükseldi ifadelerinde bulundu. Sağlık Bakanlığı ayrıca son 24 saatte 10.363 kişide daha korona vakası tespit edildiğini, böylece ülkede şimdiye kadar koronaya yakalanan vatandaş sayısının da 5.954.962 kişiye çıktığını bildirdi. Şimdiye kadar ülkede vatandaşlara toplam uygulanan korona aşısı sayısı ise 90.068.865 doza yükselmiştir denildi.
Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkelerle ticari ve ekonomik işbirliği anlaşması tasarısı İslami Şura Meclisi tarafından onaylandı. İslami Şura Meclisi'nin bugünkü oturumunda 7 çekimser 7, hayra karşı 162 evet oyuyla Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkelerle işbirliği anlaşması tasarısını onayladı. Anlaşma uyarınca Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkelerle ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirmesine vurgu yapıldı. Tasarıda bölgesel işbirliğinin pekiştirmesi çerçevesinde ekonomik ilişkilerin egemenlik, toprak bütünlüğü, bağımsızlık, devletlerin egemenlik eşitliği, zor kullanmama ve tehditte bulunmama, karşılıklı saygı, iç işlerine müdahale etmeme kaydıyla geliştirilmesi öngörülmekte.
Stanford Üniversitesi dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde ikilik dilime giren akademisyenleri açıkladı. Büyük bir başarıya da imza atan Fırat Üniversitesi'nden listeye 42 akademisyen girdi. Listeye de 8 İranlı da yer aldı. Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Profesör Doktor John Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından 22 ana bilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanı arasından ilk yüzde ikilik dilime giren 190 bin bilim insanının yer aldığı liste Elsevier veri tabanında yayınlandı. 19 Ekim 2021 tarihinde ise Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanında yayınlanan ve 2020 altını yılına göre alıntı yılına göre ilk yüzde ikilik dilimde de bulunan dünyanın en etkili bilim insanları listesi kariyer boyu etki ve yıllık etki 2020 yılı çalışmalar olarak iki kategoride listelendi. Liste oluşturulurken akademik performansın en somut çıktıkları olarak da kabul edilen nitelikli yayın sayısı makalelerine yayınlandığı derginin etki değeri çalışmalarına yapılan atıf sayısı H-Index, HM-Index, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayınlandığı derginin etki değeri gibi temel ve ciddi uluslararası ölçüler kullanıldı. Bu ölçülere göre İran'dan Dr. Ahmed Rıza Dehpur, Dr. Mustafa Kani, Dr. Murteza İzzedi, Dr. Mecid Saidi, Dr. Seyyid Fazıl Nebevi, Doktor Seyyid Muhammed Nebevi, Doktor Azade Menai ve Doktor Sıddıka Askeri %2'lik listede yer aldılar.
İran ile Irak Merkez Bankası başkanları Irak'ın İran'a olan borçlarının ödenmesini ele aldılar. Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip Muhif, Bağdat'ta İranlı mevkidaşı Ali Salih Abadi'yi ağırladı. Görüşmede iki taraf, iki ülkenin bankacılık işbirliğini geliştirme yollarını ve Irak'ın İran'a olan borçlarının ödenmesini ele aldılar. Görüşmede yapılan anlaşma çerçevesinde Irak'ın İran'a olan borçlarının ödenmesine vurgu yapıldı. Irak yönetiminin İran'a enerji ihracatından borcunun yaklaşık 7 milyar dolar olduğu belirtiliyor.
Gümrük sözcüsü Ruhullah Latifi, İran'dan yapılan ihracatın bu yılın ilk 5 ayında 21 Mart ile 22 Ağustos 2021 arası 17 milyar 661 milyon doları aştığını söyledi. Latifi, İran bu yılın ilk 5 ayında İran mallarından ihracat hacmi 45 milyon 472 bin olarak gerçekleşti. İran'da yeni hükümetin çalışmalarının başlamasından bu yana ihracat arttı. Bu yılın Eylül ve Ekim aylarında ise yurt dışına 9 milyar 413 milyon dolar değerinde 29 milyon 709 bin ton İran malı ihraç edildi denildi. İran'a bu yılın 5 ay için aylık ortalama ithalat hacmi 2 milyon 764 bin ton ve 3 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'de halkın %78'i pahalılıktan muzdarip. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Metropol Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencer, şirketin yaptığı son anketten çıkan sonuçları paylaştı. Son anket sonuçları Metropol Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar'dan geldi. Sencar'ın Twitter'da seçmenlerin %72'si hayat pahalılığından çok zorlanıyor notlu paylaşımına göre katılımcılara ülkedeki hayat pahalılığı sizce ne durumda sorusu yöneltildi. Seçmenlerin %37'si ülkedeki hayat pahalılığının dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirtirken %35'lik bir kesimde benzer şekilde hayat pahalılığı sebebiyle çok zorlandığını ifade etti. %22'lik kesim zorlandığını ama dayanılmayacak gibi olmadığı görüşündeyken buna karşılık %5'lik bir azınlık ülkede hayat pahalılığının olmadığını açıkladı. Sencar daha sonra da Twitter hesabından seçmenlerin %85'i hayat pahalılığının devam edeceğini düşünüyor. Siyaset çözüm üretme sanatıdır. Kibar olmayan bir kelam, keskin zeka keramete attırır sözleriyle hayat pahalılığı, enflasyon devam edecek mi sorusuna verilen yanıtları paylaştı. Ankete katılanların %84,5'u fiyatların daha da artacağını düşünürken %6,5'u bu seviyede kalır dedi. %6'sı fiyatlar düşecek görüşünü açıklarken %3'ü fikrim yok dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İşgal rejimi İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Türkiye'yi öfkelendirecek bir paylaşımda bulunarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Biden ile F-35 savaş uçakları için yaptığı görüşmesiyle dalga geçti. Siyonist rejimin İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Ankara'yı kızdıracak bir paylaşımda bulunarak ardından büyük bir küstahlık yaptığını anlayınca olayı siber saldırı olarak nitiledi. Siyonist rejim İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeyi de alayı alan skandal bir paylaşım yapıldı. Dışişleri F-35'ler yerine iPhone 13 Pro için bastırıyor paylaşımı bir süre sonra silinirken daha sonrasında yapılan resmi duyuruda ise resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış ve bir takım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır açıklaması yapıldı. İtalya'nın Roma kentinde gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Biden ile 1 saat 10 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmişti. Her iki tarafın da olumlu geçişini de dile getirdiği görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konularla birlikte F-35 krizi ile alakalı olarak F-16 alımı da masaya yatırılmıştı. Uzmanlar ise Amerika'nın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını teslim etmemesi için işgal rejiminin çok mutlu olduğunu bildiriyor.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, söz veriyorum, o kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ın Yarköy ilçesine bağlı Sekili köyünde çiftçiler ve köy muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada ülkenin kaynak sorunu bulunmadığını belirtirken bütün mesele kaynak kimin için harcanır? Üreten için mi? Alın teri döken için mi harcanacak yoksa birilerine mi verilecek? Şimdi birilerine veriliyor. Biz ona beşli çete diyoruz. Oraya veriliyor. Büyük ölçüde. Üretene verilmiyor, çiftçiye verilmiyor, size verilmiyor ama sizin tarımdan çekilmenizi teşvik ediyorlar, dışarıdan getiriyorlar. Dışarıdan daha ucuza getiriyoruz diyorlar, dedi. Döviz kurundaki artışı da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, dolar arttı, aldı başını gidiyor. Size verilen paradan çok daha fazlasını yurt dışındaki çiftçiye veriyor. Onlar kazanıyor, siz kazanmıyorsunuz. Onlar kar ediyor, siz kar etmiyorsunuz. Biz onlardan mal alıyoruz, kazanıyorlar. Bir de onların devleti çiftçisine büyük yardımlar yapıyor. İki yerden kazanıyorlar, siz de kaybediyorsunuz. Bunu değiştireceğiz, beraber değiştireceğiz, diye konuştu. CHP lideri terörle mücadele konusunda ise terörle mücadele bunların yaptığı gibi yapmayacağız. Söz veriyorum, o kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek işidir, mücadele bilek işidir. Efendim Biden bana güldü mü? Gülmedi mi? Biden benle tokalaştı mı? Tokalaşmadı mı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt dışına çıkıp böyle bir pozisyona düştüğünü gördünüz mü? Ben utanıyorum. Selam versin vermesin ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı her kişinin itibarıdır. Orada bayrak vardır, vatan vardır. Bu bireysel bir mesele değildir, ifadelerini kullandı.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Deva Partisi yetkilerinden güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerine ortaklaştırmak için başladığı çalışmada 6. toplantı yapıldı. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre 6 parti temsilcisi güçlendirme parlamenter sisteme dönüş toplantıları kapsamında 6. kez bir araya geldi. Yürütme ve yargı başlıklarının ele alındı. Toplantıda yapıcı güvensizlik oyu, hakim ve savcılar kurulunun ikiye ayrılması ile OHAL kararnamesi uygulamasının kaldırılması konularında mütabakata varıldı. Yürütme başlığının görüşüldüğü toplantıda başbakanlık makamı ve bakanlık kurulu konuşuldu. Buna göre hükümet kurma görevi Cumhurbaşkanı tarafından en fazla oy alan partiye verilecek. O partinin hükümet kurmaması halinde sırasıyla en fazla oy alan ikinci ve üçüncü partiye de bu defa görev verilmek zorunda. Habertürk'e konuşan kaynaklar ise Süleyman Demirel'in 1998'de Muğla Bağımsız Milletvekili Yalım Erez'e hükümet kurma yetkisi vermesi ve 2015 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun da hükümet kararı kuramaması neticesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy alan ikinci partinin lideri olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na hükümet kurma yetkisini vermemesi örneğini hatırlattı. Bu düzenleme ile keyfi uygulamaların önlenmesinin de hedeflendiği belirtildi.
Türkiye güçlerinin Suriye'nin kuzeyindeki bir köye füzeli saldırı düzenlediği belirtildi. Yerel kaynaklar sana muhabirini Türkiye güçleri ve desteklediği ve HSK Kırsal'ın kuzeyinde konuşlanan silahlı gruplarının Tel Temr beldesinin kuzeyindeki El Dirdara köyünü bombaladığını belirtti. Muhabir söz konusu saldırının sonucunda vatandaşların evlerinde maddi hasarlara yol açtığını işaret etti. Öte yandan dün gece yarısı düşman İsrail Şam kırsalındaki noktalardan birine hedef alan füzelerle hava saldırısı gerçekleştirdi ve hasar maddilerle sınırlı kaldı. Askeri kaynak SANA yaptığı açıklamada bu gece yaklaşık saat 12:58 sularında düşman İsrail işgal altındaki Filistin'in kuzey yönünden birkaç füzeyle Şam kırsalı yer alan Zakke bölgesindeki bir noktayı hedef alan bir hava saldırısı düzenlediğini belirtirken zararların ise maddiyatla sınırlı kaldığına işaret etti.
Türkiye, Suriye kuzeyinde onlarca IŞİD mensubunun son bir senede etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada TSK'nın 2021 yılının başından beri 236 IŞİD'liyi Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Türkiye Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada bu IŞİD'lilerin Suriye'nin kuzeyindeki arama, güvenlik kontrol ve operasyonlar sırasında etkisiz hale getirildiğini ekledi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'ne dün düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Terör örgütü IŞİD sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 5 saldırganla Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'ne düzenlediği eylemde Taliban'ın önde gelen bir komutan da dahil olmak üzere grubun birçok mensubunun öldürüldüğünü iddia etti. Saldırıda en az 25 kişinin öldüğü, 50'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda 4 sivil ile 3 Taliban mensubunun öldüğünü açıklamıştı.
Hizbullah Merkez Konseyi üyelerinden Şeyh Hasan el-Bağdadi, Lübnan'ın Suudi Arabistan'ın baskı ve tehditleri karşısında pes etmeyeceğini belirtti. Lübnan Merkez Konseyi üyesi Şeyh Hasan el-Bağdadi, Beyrut ile Riyad ilişkilerinde patrak veren krizle işaretle Suudi Arabistan ve Siyonist rejimin esas sorunlarından birinin geçmişteki girişimlerinden ders almamış olmaları olduğunu kaydetti. El-Bağdadi, Suudi ve Siyonist rejimlerin hala ibret almak istemediklerini işaretle, bu rejimlerin gasp yöneticilerinin de Lübnan'ın hiçbir baskı ve tehdit karşısında geri adım atmayacağını bilmeleri gerektiğini vurguladı. Lübnan Enformasyon Bakanı George Cardahin'in Suudi koalisyonun Yemen'e karşı saldırılarını kınayıp bu saldırıların durdurulmasını istemesinin ardından Suudi Arabistan Beyrut Büyükelçisi'ni çağırarak Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi'ni de sınır dışı etti. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt de Suudi Arabistan'a uyarak kendi büyükelçilerini de çağırdılar.
Irak Haçlı Şabi güçleri Diyale vilayetinde terör örgütü IŞİD'in kalıntılarına karşı yeni operasyon düzenledi. Irak Haçlı Şabi güçlerinin ülkenin farklı bölgelerinde teröristlere karşı operasyonları sürüyor. Haçlı Şabi güçleri Diyale vilayetinde terör örgütü IŞİD'e karşı yeni operasyon düzenledi. Haçlı Şabi'nin Diyale Operasyonlar Komutanı Talib Al-Musevi, güçlerinin bu vilayette 5 eksenden operasyona başladığını duyurdu. Al-Musevi bu operasyonun hem Rim Dağları ve El-Halis bölgesinde yapıldığını söyledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'ndan yapılan açıklamaya göre Bayramov ve Lavrov, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin uygulanmasını görüştü. Güney Kafkasya'da ulaşımın yeniden sağlanması ile ilgili Başbakan Yardımcıları düzenindeki üçlü çalışma grubunun faaliyetini de müzakere eden bakanlar, 3+3 formatındaki işbirliği platformunun geliştirmesinin önemine de vurgu yapıldı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'nin Tahran'daki görüşmeleri etrafında. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Yemen Özel İşleri Temsilcisi Hans Grundberg, pazartesi günü Tahran ziyaretinde İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Başdanışmanı Ali Esgar Haci ile görüşerek Yemen gelişmeleri hususunda görüş tatilinde bulundu. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Başdanışmanı, Yemen'in kaderine ilişkin nihai kararı bu ülke halkının vermesi gerektiğine vurgu yaparak, zalimane kuşatmanın kaldırılmasını Yemen krizine siyasi bir çözüm bulunmasının başlangıcı olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler'in Yemen krizindeki rolünü de değerlendiren Hacı, güvensizliğin müzakerelerin ilerlemesinde eksik bir halka olduğunu belirterek, güvenin yeniden inşasına yönelik özellikle de insani işler alanında pratik önlemlerin alınmasına da vurgu yaptı. Yemen halkı açık ve net bir şekilde saldırganlık savaşının kurbanı olmuştur. Yemen'e yönelik 7 yıllık Suudi saldırılarında yaşananlar savaş suçu ve katliamdan ibaret olmuştur. Yemen'deki savaş aslında tüm uluslararası yasa ve yönetmeliklerin hiçe sayılmasının tam bir örneğidir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler'in bu savaşın sona ermesinde daha güçlü bir rol oynaması bekleniyor. Ancak bu örgütün eylemleri ve Güvenlik Konseyi'nin bu bariz saldırganlıkla ilgili performansı düşük seviyelerde olmuş ve bu örgütlerin tarafgir davrandığını gözler önüne sermiştir. Yemen'in Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşal son dönemde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Güvenlik Konseyi'nin bu hususta izlediği çifte standartlı yaklaşımından dolayı bir mektup yazmış ve kurbanları suçlayarak cinayetleri işleyenleri beraat ettirmeye çalışmalarını eleştirerek şu ifadelere yer vermiştir. Ne yazık ki Birleşmiş Milletler Teşkilatı saldırganların suçlarına siyasi bir kılıf giydirerek Yemen'de olumsuz bir rol oynadı.
İran Dışişleri Bakanı'nın siyasi işler baş danışmanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Yemen Özel Temsilcisiyle yaptığı görüşmede aynı noktayı vurguladı ve Yemen krizini çözmek için adil bir Birleşmiş Milletler yaklaşımı çağrısında bulundu. Tahran'ın üzerinde durduğu bir diğer konu ise Yemen'e yönelik zalimane kuşatmanın bir an evvel sona erdirilmesi oldu. Resmi raporlara göre Yemenlilerin yarısından fazlası açlık ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıyadır. İnsani yardıma muhtaç 20 milyondan fazla insani yardımlara muhtaç nüfusu ile Yemen dünyanın da en kötü kriziyle karşı karşıyadır. Böyle bir felakete de bir an evvel son vermek için bu ulusa dayatılan insanlık dışı kuşatma ve çatışmaların sona ermesi ve krizin barışçıl bir şekilde çözülmesi için koşulların yaratılması lazım. Yemen Savaşı bir başka açıdan ise Suudi Arabistan için başarısız ve maliyetli bir savaş olmuştur. Suudi Arabistan'a bugüne kadar 350 milyar dolara mal olan savaşı sürdürmek Riyad için imkansız hale gelmiştir. Bu alanda siyasi konularda uzman olan Hasan Hanizade şöyle diyor. Yemen savaşı hem sahada hem de siyasi açıdan analiz edilebilir. Yemen sahasındaki mevcut durum ölü bir inisiyatif, Ensarullah hareketi güçlerinin, Yemen ordusunun ve devrimci güçlerin eline geçmiştir. Ensarullah'ın Suudi Arabistan'ın kritik askeri merkezlerine fırlattığı füzeler de hem askeri hem de ekonomik olarak etkileri de göstermiştir. Yemen'deki gelişmeler artık her yönden Suudi Arabistan'ın aleyhine yaşanmaktadır. Bu durumda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Yemen Özel Temsilcisi Hans Gutenberg'in Yemen Savaşı'nı da sona erdirme çabaları kapsamında Tahran'a yaptığı ziyaret, Suudi Arabistan'ın savaş yerine diplomasiye dönmesi için iyi bir fırsat olabilir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Yemen Özel Temsilcisi İran Dışişleri Bakanı baş danışmanı ile yaptığı görüşmede Yemen halkının nihai karar alıcılar olacağını vurguladı ve bölge ülkelerinin barış sürecine desteklemekteki rolünü de altını çizdi.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret müzakereleri başlığı altında. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ekonomik, siyasi ve askeri amaçlarla birçok bölgesel ve küresel birlik, bölge ve dünya düzeyinde kuruldu ve faaliyetlerine başladı. Birkaç etkili ve görece avantajlara ve üstünlüğe sahip ülke tarafından kurulan bu birlikler farklı alanlarda bu kurucu ülkelerin hedeflerini temin edebilmiştir. Bu bağlamda Avrasya Ekonomi Birliği ve eski Sovyetler Birliği arasında gümrük yasalarını serbest ticaret dolaşımını, iş gücü ve sermaye dolaşımını kolaylaştırmak için Rusya inisiyatifi ile kuruldu. Bu birliğe ise Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan üye oldu. Avrasya Birliği, bölge düzeyindeki ülkeleri kapsamasına rağmen dünya ile bağlarını kurmak için belli başlı kısıtlamalar ile karşı karşıya kaldı. İran'ın bu birliğe katılması bu açıdan bu ekonomik birliğin bağları geliştirme eksikliğini giderebilir. Bu yüzden son birkaç yılda Avrasya Ekonomik Birliği liderleri bu birliğin İran ile işbirliğini geliştirme düşüncesinde olmuştur. İranistan Cumhuriyeti'nin Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılması aynı zamanda bu birliğin farklı farklı ihtiyaçlarının dikkate şayan bir kısmını da karşılayacaktır. İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliğinde bulunması, hatta bu birliğe katılmasının önemli amaçlarından biri de 150 milyonluk Rusya piyasasına girebilmek ve aynı zamanda Rusya'nın İran'ın 90 milyonluk piyasasına dahil olmasını sağlamaktır. İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliği yapması veya bu birliğe katılması halinde bu birliğe üye diğer ülkeler de İran'ın bu varlığından faydalanabileceklerdir. Mevcut koşullar altında Amerika ile başlığındaki batılı ülkeler sürekli olarak bağımsız devletlere yaptırımlar uygulamaktadır. Böyle bir ortamda İran ile Avrasya Ekonomik Birliği ve başta da Rusya ile işbirlikleri kat kat önemli hale gelmektedir.
Doğal olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliği Rusya için de büyük öneme sahiptir. Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin ise daha önce bu hususta şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Moskova, Tahran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılmasını istemektedir. Aynı zamanda İran ile Avrasya arasında serbest ticari bölgelerin oluşturulması hususunda da birçok araştırma yapılmıştır. Bu arada Rusya Bilimler Akademisi üyesi olan Ferhat İbrahimov şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur. Amerika'nın İran ile gerilimlerinin yoğunlaşması ile Tahran komşu ve Avrasya ülkeleri ile işbirliği yapmaya yönelmiş ve bölge ülkeleri ile ilişkilerini de normalleştirerek yapıcı girişimlerini de başlatmıştır. İran İslam Cumhuriyeti ve Avrasya Ekonomik Birliği ilk kez 17 Mayıs 2018'de Kazakistan başkenti Nur Sultan şehrinde serbest ticaret bölgesi geçici anlaşmasına da imzaladıklarını söylemek gerekiyor. Bu anlaşma Aralık 2019'dan beri hayata geçirilmiştir. Şimdi de bu anlaşmanın sürekli bir serbest ticaret anlaşmasına dönüştürmesine de çalışılmaktadır. İran ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin karşılıklı ihtiyaçlarının temininin öneminden dolayı Tahran temsilcileri ile Avrasya Ekonomik Birliği temsilcileri arasında birçok kez müzakere yapılmıştır. Mevcut tercihli ticaret anlaşmasının serbest ticaret anlaşmasına dönüştürmesi için İran temsilcileri ve Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleri arasındaki toplantı da 1 Kasım tarihinden itibaren Ermenistan başkenti Erivan'da düzenlenmiştir. Son yıllarda İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne ihracatın %80 artmıştır. Bu durum ise Tahran ile Avrasya arasında ticari alanların mevcut olduğunu gösteriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, Suudi Arabistan, Lübnan Enformasyon Bakanlığı'nın Yemen Savaşı ile ilgili açıklamalarına tepki olarak Büyükelçisini Beyrut'tan çağırdı ve Lübnan Büyükelçisini de Riyad'dan sınır dışı etti. Bahreyn, Birleşik Arap Emirliği ve Kuveyt'te Lübnanlı diplomatların bu ülkeleri terk etmelerini isterdi sevgili dinleyicilerimiz. Suudi Arabistan ve Fars Körfez İşbirliği Konseyi üç küçük ülkenin Lübnan'a karşı bu girişiminin nedeni kimi uzmanlara göre Lübnan Enformasyon Bakanlığı'nın Yemen ile ilgili açıklamalarında aranmalıdır. Bu konu etrafında konuşmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk hocam, dinleyiciler saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Yemen'le ilgili bu açıklamanın ardından Suudi Arabistan Lübnan Enformasyon Bakanlığı'nın Yemen Savaşı ile ilgili açıklamalarına tepki olarak bildiğiniz gibi Büyükelçisini Beyrut'tan çağırdı ve Lübnan Büyükelçisini de Riyad'dan sınır dışı etti. Şimdi Suudi Arabistan bu eylemiyle bölgemizde neyi ispatlamaya çalışıyor veya Yemen ile ilgili kendi varlığını hala korumaya ve konumunu hissettirmeye mi çalışıyor acaba?
Ben şöyle düşünüyorum. Artık şunlar, yani Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler, işte Fas, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, bu Ürdün ve diğerleri bir yol belirlediler. Bırak bundan sonra her türlü Siyonist rejimde işbirliğidir. Bunu bu mesela şöyle bir şey, belki de bazen olur ya, bir şey o anda söyleyemezsin ama bir sene önce söyleyemezsin, daha sonra çağır bakarsın ki o savunur hale gelmişsin. Şimdi Suudi Arabistan bundan sonra bence gelecek sene daha başka bir radikal, yani kendi açısından radikal bir şey göreceğiz. Bu sefer Suudi İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyen Arap ülkelerle ilişkilerini bozacaklar. Hakikaten öyle bir hale gelecekler. Yani ortak bir de bakacağız ki Siyonist rejimle bulan hepsi stratejik ortaklık kurmuşlar. Şimdi biliyorsunuz geçen hafta Riyad'dan doğrudan şeye uçak kalktı, Tel Aviv'e, Siyonist rejime uçak kalktı. Çünkü karşı tepede de bir şey oluşacaktır. Her zaman olduğu gibi İslam dünyasında anti-Siyonist sepe, direniş sepe, biz onlar da sepesiydi, direniş sepesi, her neyse bunu adını dersek, onlar da birbirlerine konsolide olacaklar, birbirlerine birlikte hareket edecekler. Bu sefer bu ister istemez Siyonist rejimine bu ülkeler beraber hareket edecekler. Ben zaten şu anda gizli kapaklı olarak Siyonist rejimine nedir? Birçok bu Körfez ülkelerinin gizli de kapılar arkasında çok müthiş istihbari nedenler işbirliği yapıyorlar, istihbari ve güvenlik açısından işbirliği yapıyorlar. Bak, Ankara'da bir savaş kurultayı vardı, çok güzel bir uluslararası kongreydi. Orada Filistin'den gelen bir doçent arkadaş bütün şey yaptı. Oradaki mezarlığı hakikaten belgesiyle falan gösterdi. Harika bir şey kongreydi. Ondan sonra böyle bekliyor falan. Ben bir soruya da diğer bir katkıda bulundum. Dedim ki ya bunu biliyoruz. Sen de hakikaten iyi ki söyledin, anlattın. Gerçekten oradaki her türlü zulmünü, baskıyı anlattın. Biz bunu biliyoruz da acaba Mahmud Abbas ne diyor buna? Selman bin Abdülaziz ne diyor? Ali Sami ne diyor? Ya da Bahreyn'de. Bunlar ne diyorlar? Ya yani bunlar bir şey demiyorlar, destekliyorlar. Biz ama böyle kendi kendimize bekliyoruz bir şey olsun. Bu nedenle de önümüzdeki zamanlarda şimdi bu söylediklerimiz gibi de artık Siyonist rejiminin düşman ülkeleri şeyinde, bu çözüm ülkelerinde düşmanı sayılacak. Bunu böyle düşünmemiz lazım. Yani Cadde Serfler bunu çok elenli bir şekilde yapacaklardır. Ve bakacaksınız ki bölge güvenlik veya İsrail devletiyle ne derler, Araplerin güvenliği nasıl sağlanır diye onun uluslararası toplantılar falan yapacaklar. Bunlar hiç, yani utanmazlığın artık bir şeyi kalmayacak. Öyle
evet.
Düşünüyorum.
Evet hocam, şimdi bu sert tepkilerin temel nedeni sizce Suud rejimin Yemen'e karşı savaşta sahada yaşadığı koşullardan kaynaklanıyor mu? Yani Ali Suud bildiğiniz gibi 21. yüzyılda en yoksul Arap ülkesi olan bu Yemen'de en vahim insani koşullara yol açan savaş yüzünden ciddi bölgesel ve bir tür küresel baskı görmektedir. Şimdi bu baskıların Suud rejimi üzerindeki etkileri hakkında konuşacak olursak nasıl bir sonuç ortaya çıkarıyor?
Ben ondan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Yani uluslararası baskı falan bir şey çıkmaz. Sokuluşu şirketler, silah ticareti yapanlar aslında normalde demeler lazım. Sen, biz sana bu kadar silah veriyoruz, mühimmat veriyoruz, cephane veriyoruz. Sen bunları sivil halka karşı kullanamazsın. Ama böyle bir şart görmüyoruz. Ne Almanya veriyor, ne Fransa, ne İngiltere, ne Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'a verdikleri silahların masum siviller üzerinde, başkası olsa çoktan yaparlardı. Sen bunu siviller üzerinde kullanamazsın. Oysa çok besbelli. Suudi Arabistan'ın kullandığı şu anda son model teknolojik silahlar, mühimmatlar, cephanelikler, uçaklar, füzeler, hepsi masum siviller, Yemen halkının üzerinde bombala deneniyor. Bunu böyle düşündükten sonra hiç öyle bir şey değil. Çünkü Suudi Arabistan 2-3 açısından önemli Batı için. Bir kere nihayetinde 13 milyon varil petrol ihraç eden bir devlettir. Bunu belli düşünürsünüz. Üstelik mali parasıyla hem Pakistan elde ettiği paralar hem de şeyden ne derler petrol gelirlerinden elde ettiği umreden hem de ettiği paraları küçük tefek birçok Arap ülkesi üzerine siyasi ve vesayet kurmuştur. Bugün Afrika'da en az 10-15 tane ülke var. Suudi Arabistan'dan gelen paralarla besleniyorlar ve onlarla idare ediliyorlar. Suudi Arabistan'la bir mesajı veya talimatını emir telakki ediyorlar. Sudan'ın Somali'si, ne bileyim, İtalya'sı, bu arada var, bir sürü ülke var. Bu nedenle de bunu da biliyor Batı. Bunların hepsinde de Amerika'nın büyük müttefiki olduğunu biliyorlar. Onlar istedikleri doğrultuda Siyonist rejimle ilişkilerini güncelleştiriyorlar. Siz düşünün ki Suudi Arabistan bugün öyle bir yönetim olacak ki Siyonist rejimine karşı bir ne derler bir sembol halinde olacak ya da bir direnç noktası olacak. Yanında birçok Arap ülkesi gider. Ama baştan bunlar bir ittihar, müttefik olarak çalıştıkları için böyle bir şey söz konusu değil. Bu nedenle de Batı'dan da bir şey gelmeyecek, tepki gelmeyecektir. Ve dediğim gibi biz gelecek yıllarda bunların, bu olayların daha da bu medyanın gücüyle şey yapacağız, göreceğiz ve Filistin davasına veya Filistinlere desteklerinden çok marjinalize edilecektir. Çok kamuoyunda şey düşürecektir. Çünkü medyada bunların elindedir. Bu böyle olacaktır. Yani başka türlü için mümkün değil. Ve bugün biliyoruz ki, örneğin adını vermek istemediğim bir ülke var. Diyor ki bizim Suudi Arabistan ve bizim İsrail rejimiyle ilişkilerimiz buzdağının görünen kısmıdır. Aşağıda neler var? Bu bir İslam devleti. Diğerler de öyledir. Yani aşağı yukarı ya gizli kabaklı ya eleni ilişkilerini sürdürüyorlar. Müttefikler. Bu durum böyle devam edecektir ve gelecek yıllar bu aşarak yıllı bir şekilde daha da biz bunlar konuşulacağız.
Doğru. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
Siz de çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Suudiler ve ortaklarının Lübnan'a karşı ağır baskısının nedenleri ve hedefleri etrafında kısaca analizleri ve bugünkü söyleyişimizi sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cami Cam gazetesinde İran gümrük sözcüsü Ruhullah Latifi'nin İran'dan yapılan ihracatın bu yılın ilk 5 ayında 17 milyar 661 milyon doları aştığını söylemesine dair habere yer verilirken, Cevan gazetesinde Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Ali Asker Hacı'nın Yemen'in kaderiyle ilgili nihai karar vericinin bu ülke halkının olduğuna dikkat çekerek baskıcı kuşatmanın kaldırılmasını, Yemen krizine siyasi bir çözüm bulunmasının başlangıcı olarak nitelendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Tahran'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Yemen özel temsilcisi Hans Grunberg'i kabul eden Hacı, Yemen krizinin çeşitli konularını ve boyutlarını görüştü. Bu görüşmede Hacı, Yemen'in kaderine ilişkin nihai kararın bu ülke halkına ait olduğuna dikkat çekerek, baskıcı kuşatmanın kaldırılmasını, Yemen krizine siyasi bir çözüm bulunmasının başlangıcı olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler'in Yemen krizindeki rolünü değerlendiren Hacı, güvensizliği müzakerelerin ilerlemesinde eksik bir halka olarak nitelendirerek, güvenin yeniden inşasına, özellikle insani işler alanında pratik önlemlerin eşlik etmesi gerektiğini vurguladı.
Risalet gazetesinde Taliban'a karşı savaş ilan eden Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud'un Tacikistan topraklarında olduğunun doğrulanması, MHP lideri Bahçeli'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerikan Başkanı Joe Biden arasında yapılan görüşmeyi işaretle Amerika'nın S-400 ile ilgili tavrı ve terör örgütleri ile ilişkisini eleştirmesi, 10. Uluslararası Yatırım Fırsatları Fuarı'nın Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısının katıldığı törenle 35 yabancı şirket ile çok sayıda yerli firmanın katılımı ile başlamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İmam Hümeyni musallasında düzenlenen fuara Türkiye, İtalya, Japonya, Almanya, Hollanda, Çin ve Rusya dahil 22 ülkeden 215 yerli ve 35 yabancı firma katıldı. Fuar, uzmanların ve yatırımcıların potansiyellerini ve yeteneklerini tanıtırken, bir araya gelmeleri bu alanlarda gerekli yatırım fırsatlarını sağlamaları için bir fırsattır. Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Ali Rıza Şehidi, açılış töreninde yaptığı açıklamada, ülkede maden arama alanında yatırım için herhangi bir sorun yoktur ve özel sektörde kamu sektörü gibi bu alanda faaliyet göstermektedir, dedi.
Hemşeri gazetesinde Taliban sözcüsü yardımcısının Kabil'in Serdar Vezir Ekberhan Hasanesi'nin önünde meydana gelen ard arda iki patlamada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin de yaralandığını duyurması, Sınır Muhafaza Birliği Komutanı General Ahmet Ali Guderzi'nin eşkıyaların ve inkılap karşıtı teorisinin faaliyet yürüttüğü Kuzeybatı sınırında 240 adet silah ele geçirdiklerini açıklamasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Sınır Muhafaza Birliği Komutanı General Ahmet Ali Guderzi, eşkıyaların ve inkılap karşıtı teröristlerin faaliyet yürüttüğü Kuzeybatı sınırında 240 adet silah ele geçirdiklerini açıkladı. General Guderzi, Urumiye Sınır Muhafaza Alayı'na bağlı güçler, sınırları tamamen kontrol altında tutma ve silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde elektronik ve optik cihazları kullanmak ve istihbarat çalışması yürütmekle beraber ülkeye illegal silah girişine müsaade etmediklerini belirtti. General Guderzi, eşkıya ve inkılap karşıtı çetelerin faaliyet yürüttüğü Kuzeybatı sınırlarında sınır muhafaza güçleri şimdiye kadar 240 adet kaçak silah ve bazı yedek parçalarından oluşan 6 kasa ele geçirdiğini kaydetti. General Guderzi, sınır muhafaza birlikleri kaçan kaçakçıların izini sürme ve yakalama çalışmasının devam ettiğini ifade etti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsi'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsi'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsi'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de meydana gelen bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Mossad'ın Türkiye'deki casuslarının yakalanması,
Türkiye ile Rusya arasında yeni gerilim kaynakları
ve muhalefetin Erdoğan'ın Batılı ülkelerin büyük elçilerini sınır dışı etme tehdidine tepkisi
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
İsrail rejiminin bölgedeki casusluk faaliyetleri bu kez Türkiye'de ifşa edildi. Böylece bir kez daha işgal rejiminin hiçbir sözleşme ve kurala bağlı kalmadığı da ortaya çıkmış oldu. Türkiye yetkilileri ırkçı işgal rejimi ile anlaşmazlıkların çözümü için geçen iki senede yoğun şekilde çaba gösterirken, sahte rejimin Türkiye'deki casusluk faaliyetleri bu kural tanımaz rejimin İslam dünyası aleyhindeki faaliyetlerini sürdürdüğünü kanıtlamış oldu. Son sıralarda Amerika'nın baskısı ve Fars Körfezi kıyısında yer alan bazı gerici Arap yöneticilerinin ihanetiyle Siyonist rejim İsrail bu bölgedeki bazı sözde Müslüman devletlerle siyasi ve ekonomik ilişki kurmuş oldu. İlişkilerin normalleşmesinin yoğun şekilde propagandası yapılırken çocuk katili İsrail rejimi Türkiye gibi diğer Müslüman ülkelerde casusluk yaptığı ortaya çıktı.
Geçen hafta Türkiye basınında yer alan ifşaata göre Siyonist rejimin casusluk çetesi Türkiye'de anti-Siyonist Arap aktivistler hakkında bilgi toplamakla meşguldü. Türkiye haber çevreleri MİT'in son sıralarda Mossad için Türkiye'de çalışan 15 kişilik bir casusluk şebekesini çökerttiğini ve 15 üyesini de yakaladığını bildirdi. İşgal rejiminin casusluk faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili olarak Sabah gazetesi yazarlarından Abdurrahman Şimşek, yakalanan İsrail casuslarının en önemli isimlerinden birinin diğer ülkelerdeki Mossad bölgesel elebaşları ile doğrudan temas halinde olan ve Konya'da yaşayan bir tıp bilimi öğrencisi olduğunu bildirdi.
Türkiye yönetimi, İsrail rejiminin casuslarından elde edilen bilginin sadece ufak bir bölümünü yayınlamıştır. Başka bir ifadeyle Türkiye yönetimi, sadece Ankara'nın Fars Körfezi'ndeki Arap ülkeleriyle menfaatleri doğrultusunda olan bilgilerin küçük bir kısmını basına sızdırmıştır. Ankara yetkililerinin bildirdiğine göre, İsrail'in Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki casusluk şebekesinin faaliyeti bir sene önce ortaya çıkarılarak takibe alındı. Batı Asya'daki Müslüman ülkeler başta olmak üzere dünya ülkeleri ırkçı İsrail rejiminin dış politika hedeflerini gözden geçirmek suretiyle kendi hatalarını kolaylıkla fark edebilirler. Konu hakkında siyasi uzmanlarından Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Türkiye'deki işleyen sistem İsrail'le olan ilişkileri sürekli farklı bir şekilde, iki şekilde yürütülmektedir. Bir, Türkiye kamuoyuna karşı Türkiye'deki yetkililerin sanki İsrail karşıtı bir durumu halka anlatılıyor. Aslında perde arkasındaki gelişen ilişkilerse tam zıttıdır. Yani İsrail'le sıkı ilişkiler içerisinde ve İsrail'le ittifak halinde bir siyaset, bir yol gitmektedir. Son dönemlerde de Türkiye'deki yetkililerin İsrail'le basında çıkan ve kamuoyuyla şey yansıtıldığı kadar Amerika ile olan ilişkileri İsrail ile düzeltmeye çalışan Türkiye'deki yetkililer bunun kamuoyuna önüne çıktığı zaman tartışmalara başlandırıldı. Ve bu operasyonun da oradaki ilişkiler örtme ve kamufle etme gibi bir durumdu. Elbette Türkiye'de İsrail adına çalışan bir sürü ajan, gizli veya aleni ajanlar var. Burada her zaman olmuş ve bu da devam etmektedir. Yani gizli bir ajan faaliyeti yürütmek değil de Türkiye'de İsrail'in faaliyetleri sürekli aleni olarak yapılıyor. Yani burada kimse de buna dokunmaz ve bu Türkiye kuruluşundan bu yana süre gelen bir durumdur. Bu son operasyon adı altında İsrail, Türkiye kendi kamuoyuna karşı bir mesaj verme. İşte biz İsrail'e karşıtı bir siyaset yapıyoruz. İşte İsrail'in faaliyetlerine burada müsaade etmiyoruz ve İslam alemine de bir mesaj veriyor. Yani bu biraz sünni olarak yaratılan bir gündemdir. Çok da kabul görmeyen veya bilen çevrelerde inandırıcılığı olmayan bir durumdur. Yani Türkiye'deki operasyonların yapılması çok önemlidir. Yani Türkiye yetkilileri İsrail'den bir diyalog kurma çaba içerisinde ve sürekli de bunun peşinde giden Amerika'da yapılan lobi faaliyetleri de bunun bir göstergesidir.
Sayın Bedri Fırat'a teşekkür ediyoruz.
Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde yeni gerilimlerin ortaya çıkmasıyla birlikte iki ülke arasında iyice gelişen ilişkiler bir kez daha bozulma eşiğine gelmiş gibi görünüyor. Ankara ile Moskova arasındaki ticari sorunlar ve engeller ikili ilişkilerin gerilim süreci yaşadığının başka bir biçimini de gösteriyor.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov geçen hafta Türkiye üretimi İHA'ların Ukrayna'ya verilmesinin olumsuz etkileri olacağını ve Ukrayna'nın doğusunda daha fazla istikrarsızlığa yol açacağı hususunda uyarıda bulundu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov sözlerinin devamında, "Hali hazırda Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmekteyiz. Ancak Ukrayna'nın bu gibi silahlar ile donatılmasının bölgede istikrarsızlığa yol açabileceğinden korkuyoruz. Bu durumun Ukrayna iç çatışmalarının çözülmesine yardımcı olmayacağını düşünüyoruz," açıklamasında bulundu. Dmitri Peskov daha önce de yaptığı konuşmada Moskova'nın Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı silahların Ukrayna'nın doğusunda hükümet karşıtı gruplara karşı kullanılmamasını da istemişti.
Moskova açısından Ankara'nın bu girişimi Kiev hükümetini Ukrayna'nın doğusundaki muhaliflere karşı desteklemesi anlamına geliyor ve sonuçta Rusya'nın çıkarlarına ters düşüyor. Türkiye, Kırım Tatarları ile sahip olduğu ilişkilerden dolayı bu yarımadanın Rusya'ya ilhaki hususunda da Ukrayna'yı destekleme tutumu içerisine girmiştir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu yılki Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu konuşmasında bu bölgenin egemenliğine Ukrayna'ya ait olduğunu hatırlattı.
Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu muhabirlere verdiği demeçte, Roma'daki G20 zirvenin oturum aralarında Rus mevkitaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelişiyle ilgili şu açıklamada bulundu. "Bir ülke bizden, başka bir ülkeden almışsa o silah daha fazla Türkiye'de, Rusya'da, Ukrayna silahı olarak anılmaz. Bir devlet bizden bunu satın alıyorsa o daha fazla Türk ürünü değildir. Belki Türkiye'de üretilmiş olabilir ama Ukrayna'ya ait. Türkiye bununla suçlanamaz. Rus hükümeti Ukrayna hükümetinin Kırım Yarımadası'nda konuşlanmış Rus birlikleri tarafından kontrol edilen mevzilere saldırdı. Türkiye insansız hava aracı kullanmasının ardından geçen çarşamba günü tepki gösterdi. Moskova yetkilileri Türkiye insansız hava araçlarının Doğu Ukrayna üzerinde istikrarsızlaştırıcı bir etki yapma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söylediler.
Moskova yetkililerinin Türkiye ihalelerinin Rusya'nın arka bahçesindeki ülkelere satışına ilişkin endişeleri kesinlikle bu ihalelerin satışına sınırlayacaktır. Aslında Türkiye bu ihalelere de Orta Asya, Kafkasya ve Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine satarak bu bölgelerde askeri varlığının temellerini de atmak istiyordu. Bu yüzdendir ki Türkiye Dışişleri Bakanı bu hususta müsamahaya dayalı açıklamalar yapmıştır. Bir diğer yandan Türkiye'nin Rusya'ya karşı kesin bir karşı duruş sergilemek istemediği de ortadadır.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son sıralarda 10 büyük elçiyi sınır dışı etme tehdidini muhalefet partilerinin liderleri ve bazı siyasiler olumsuz tepkiler gösterdi. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçtiğimiz hafta Amerika, Kanada, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç ve İsveç'in Ankara Büyükelçileri koordineli bir şekilde tutuklu siyasi aktivist ve iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulundular. Bu çağrının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşine az rastlanır bir hareketle Batı ülkelerin büyükelçilerinin Türkiye işlerine müdahale ettiğini belirterek onları istenmeyen kişi ilan edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini belirtti.
Erdoğan şöyle konuştu. Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir. Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye. Burada kalkıp da Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Ardından bazı büyük elçiler açıklama yaparak Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit ettiklerini açıklayarak durumu yumuşatmaya çalıştılar. Bu açıklama Türkiye yönetimi tarafından olumlu karşılandığı bildirildi.
Muhalefet Erdoğan'ın söz konusu tehdidinin Türkiye'nin menfaatlerine zarar verdiğine ve tehlikeli bir zarar olduğuna inanıyor. Ankara'nın izlediği dış politikayı doğru bulmayan ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın son tehdidine gösterdiği tepkide Erdoğan'ın amacının ulusal çıkarı savunmak değil, ülkenin ekonomisini kendi eliyle yok etmek olduğunu kaydederken, Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da Erdoğan'ın 10 büyükelçiye istenmeyen kişi ilan edilmesine ilişkin talimatının Kavala veya Türkiye'nin yargı bağımsızlığı ile bir alakası olmadığını söyledi. Muhalefet liderlerinin yanı sıra Türkiye'de birçok siyasetçi ve düşünür Erdoğan'ın son tehditlerine ülkedeki ekonomik krizden dikkatleri uzaklaştırmak için olduğu şeklinde niteliyorlar. Örneğin Türk uzmanlarından Yavuz Ağrı Alioğlu Erdoğan'ın söz konusu tehditlerine eleştirirken Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan vatandaşların ekonomik sorunları ile ilgilenmesini istedi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde çizgili kitaplar ile ilgili konuşacağız. Birlikte dinleyelim.
Resimli veya çizgili kitaplar, bilgileri bazen az metinle, bazen de metin olmadan resimler yardımıyla aktarabilen kitaplardır. Çizgili kitap, bir hikaye anlatmak için hikaye ve görüntünün birleştiği eserdir. Bu tür kitaplarda görüntü, resim ve fotoğraf başrolü oynar ve görseller kitaptaki metinlerden daha önemli konumda olur.
İlk kez Örümcek Adam'ın yer aldığı Fantastikler No. 15 kitabının satışı rekor kırarak en pahalı çizgili roman eser haline geldi. Bu çizgili roman Eylül ayındaki bir açık artırmada 3.6 milyon dolar olarak satıldı ve böylece Action Comics kitabının önceki rekorunu kırdı. Fantastikler No. 15 Örümcek Adam filminin ünlü ismi Peter Parker, karakterini 10 sayfa halinde insanlara tanıtmaktadır.
Çizgili romanlar ve kitaplar çok tutulan ve neredeyse çoğu yaş grupları için cazip olan kitaplardır. Sohbetimize çizgili kitapların tarihine bakmakla devam etmek istiyoruz.
Arkeologlar ölümden sonra yaşamla ilgili olan ve eski bir Mısır rehberi tarafından yazılan çizgili kitabı dünyanın en eski resimli kitabı olduğuna inanıyorlar. Antik Mısır'da insanlar yaşamın sona ermesinden sonra onları başka bir şeyin beklediğine inanırlardı. Ancak kendilerine bekleyen Tanrı'nın Oris Ahire Tanrısı'nın alemine nasıl seyahat edeceklerini bilmeleri gerekiyordu. Oraya ulaşmak kolay değildi ve Mısırlılar çizgili kitapların bir şekilde bu yolculukta onlara yardımcı olacağına inanıyorlardı.
Çizgili kitaplar günümüz kitapları gibi değildir. Büyük çoğunluğu eski tabutlar üzerine yazılmış ve yeni ölenlere rehberlik eden görüntüler ve metinler içermiştir. Aslında antik Mısırlar öbür dünyayı sadece farklı bir manevi yer olarak görmüş ve oraya seyahat etmek için Git Gel Kitabı isimli bir kılavuzu yol haritası olarak kullanmaya çalışmışlardır.
Uzmanlar 2012 yılında Deir el-Berşa'daki kazıları sırasında bu kitabın bir kopyasının bir parçasının bulunduğunu ancak arkeologlar tarafından göz ardı edildiğini ve hırsızlar tarafından çalındığını söylüyorlar. Ancak son zamanlarda bu kitaplardan biri bulundu. Keşif ekibinin başkanı Belçika'daki Leuven Üniversitesi'nden Dr. Harco Williams'e göre ölülere tanrıların dünyasına yolculuklarında rehberlik etmeyi amaçlayan metin tabutta bulundu. Mezar bir kadına ait olsa da ancak tabutun metni bir erkek yola çıkıyormuş gibi yazılmıştır.
Uzmanlar bu bulgunun 4000 yıllık geçmişi olan en eski çizgili kitap olduğuna inanıyor. Bu çizgili kitaplar her insan için zenginliğine ve toplumdaki konumuna göre farklı olmuştur. Bulgu, ateş çemberini simgeleyen kırmızı bir çizgiyle çevrelenen metinle başlar ve metinde güneş tanrıçası Ra ile ilgilidir. Metin bu çember ve halkadan geçerek doğurganlık, tarım, ölüm sonrası hayat, ölüler, maat, yaşam ve bitkisel örtüler tanrıçası Osiris'e varmakla noktalanır.
Komik isterip dünyada pek çok hayranı olan bir çizgi roman türüdür. Komikler bir çizgi roman, bir hikayeyi anlatan çizimler ve çizgili metinlerin toplamı ve serisidir. Çizgili romanlar genellikle iki kişilik bir ekip tarafından yapılır. Biri hikayeyi yazar, diğeri resimleme ve çizme sürecini yürütür. Modern anlatıları göz önünde bulundurursak, mevcut biçimiyle ilk olarak 18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıktığı söylenebilir.
Çizgi romanlar, fikirlere görüntüler aracılığıyla görsel olarak iletmek için bir araçtır. Genellikle içerisinde konuşmaları, hikaye anlatımını veya diğer bilgileri temsil etmek için konuşma balonları, başlıklar ve ses efektleri gibi araçlar kullanılır. Parçaların boyutu veya yerleşimi gibi unsurlar hikayeyi veya konuyu anlatma sürecini kontrol eder.
Tabi zamanında geriye gidecek olursak, dünyanın ilk çizgi romanları ya da genel anlamda çizgili eserlerin tarih öncesi dönemlere ve Fransa'daki La Caxe mağazasına kadar uzadığı söylenmelidir. Bu hikayelerde mesajı iletmek için bir dizi görsel seri kullanılmıştır. Mısır tapınaklarının duvarlarında insan gövdeli ve kartal, çakar gibi çeşitli hayvan başlı efsanevi tanrıçalar bunun açık örneğidir.
İlk başlarda çizgi romanlar aslında yayıncılara para kazandırmak için basılırdı. O zamanlar yayıncılar dedektiflerin yaşadığı olayları ve diğer hadiseleri ucuz kağıt üzerinde basıp dergilerde yayınlatıp gelir elde etmek istiyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Avrupalılar tarih hariç her şeye sahiplerdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni sakinleri yerli Amerikalıları katletmişlerdi. Bu durum onur duyulacak bir durumda değildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı karşıya kaldığı tüm krizlerde Amerikalı yazarların gözüne çarptığı tek şey Amerika Birleşik Devletleri'nin insanları güçlü bir irade ile birleştirebilecek hiçbir tarihi geçmişin, efsanesinin veya mitinin olmamasıydı.
XX. yüzyılda dünyanın iyi durumda olmadığı bir zamanda Amerika yeni bir edebiyat biçimi olan çizgi romanlara yatırım yapmaya karar verdi. Çizgi romanlarının altın çağı 1930'larda çizgi roman kahramanı Superman'in mavi bordolu kostümü içinde ortaya çıkması ile başladı. Böylece 1930'lardan 1950'lere çizgi romanların altın çağı yaşandı. Birçok yayıncı çizgi romanların iyi satabileceğini fark etti ve çizgi roman dergileri tasarlama çalışmalarına da başladı.
Zamanla 1950'lerin sonlarında yaratıcılık eksikliği nedeniyle çizgi roman satışları azaldı. Superman tekrarlanmaya başladı ve yavaş yavaş yayıncılar birer birer iflas etti. Ama aniden yeni karakterler yaratıldı ve çizgi roman dünyası gümüş çağına ayak basmış oldu. Superman gibi tanrıçallaştırılmamış karakterler ve bunun yerine ikili insani özelliklere sahip karakterler yaratılmış oldu. 1970'lerde çizgi roman dergileri hayal dünyasından uzaklaşarak günün sosyopolitik meselelerine yönelmeye karar verdi. Bu durum çizgi romanın bir sanat olarak kabul edilmesine yol açtı ve çizgi roman dünyası tunç çağına girmiş oldu.
Tunç çağ gerçek dünyaya paralel anlatılarla doludur. Aynı zamanda ideologların bu edebiyat biçimine odaklanmış ve ilk sinema uyarlaması da yapılmıştır. Efsanevi Superman karakteri sinema perdesinde uçmaya başlamıştır. Modern çizgi roman dönemi de 1990'lı yıllarda başladı. Bu birkaç on yılda da çizgi roman dünyasına neredeyse hiç yeni karakter eklenmedi. Ancak çizgi romanlar herkes tarafından biliniyor ve eserlerin kalitesi tamamen artmıştır.
Bugün tüm çizgi roman dünyası birbirine rakip iki şirketin adıyla anılıyor. Marvel ve DC şirketi 1934'te faaliyete başlayan ve ilk çizgi roman şirketidir. DC, Detective Comics'in kısaltılmasıdır. Altın Çağ'dan ve efsanevi Superman'in yaratılmasından önce bu şirket dedektif hikayeleri yayınlamıştı. Bu şirket tarafından tasarlanan en önemli karakterler arasında Superman, Batman, Kedi Kadın, Joker, Aquaman, Flash ve Yeşil Fener yer almaktadır. DC kahramanlarının en önemli özellikleri tanrısal güçleri ve kahramanların kusursuz vücutlarıdır. Bu şirketin kahramanlarının çoğu kusursuz, hatasız olup ancak en önemli özelliklerinden birinin de kendilerinin kahraman olmayı seçme işleridir.
Marvel şirketi 1939'da Timely adlı altında ve kısa bir süre sonra Marvel Worldwide markası altında kuruldu. Şirketin en ünlü kahramanları Captain America, Demir Adam, Black Widow, Hulk, Captain Marvel ve Thor'dur. Marvel şirketi Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nda güçlendiği bir sırada Amerikan bayrağından giysisi bulunan vatansever mutant bir askeri karakter olan Captain America'yı tanıtması bir durum noktası olmuştur. Bu çizgi romanda bu karakter Hitler'i öldürmekle görevlendirilmiştir.
Ardından da anlaşılacağı gibi comics yani çizgi romanı içeriği esasen komiktir. İlk çizgi romanlar Bugs Rogers, Tarzan ve Tintin gibi kahramanların komik ve maceralı hikayelerini içeriyordu. Elbette çizgi roman adının yerleşmesi de tarihiyle alakalıdır. Mevcut durumda tasarım, konu, kompozisyon, aşı seçimi ve diğer komik unsurlardaki büyük değişikliklerden yola çıkarak bu sanat dalının geçmişlerden çok farklılaştığı, mizah sadece onun belirli bir dalında kullanılıyor olduğunu söylemek mümkün.
Gazete çizgi romanları, deri çizgi romanları, otobiyografik çizgi romanlar, filmlerden uyarlanan çizgi romanlar, çizgi romanın farklı türleridir. İlk çizgi romanlar erkeklere dayalı bir atmosfere sahiptir. Kahramanlar erkekti ve kadın kahramanlar eğlence için ya da çekicilik katmak için bu eserlerde yer bulundu. Yıllar sonra şirketler yavaş yavaş adaletsizlikle mücadele edecek ve çalışmalarında feminist fikirlerin etkisini gösterecek güçlü kadın karakterler yaratmaya karar verdiler. Bu arada Tintin'in maceraları 70'ten fazla dile çevrilmiş ve animasyon ve filmlerin yapıldığı milyonlarca cilt satılmış en ünlü çizgi romanlardan biridir.
Sohbetimizi yeni bir haberle noktalamak istiyoruz. Fransa'nın Angoulême şehrinde bulunan uluslararası resimli ve çizgili kitaplar kenti, resimli kitapları 9. sanat şekli olarak öne çıkaran endüstriyel ve ticari nitelikte bir kültür merkezidir. Bu kitap kentinde resimli kitaplar müzesi, kütüphane, sanat galerileri, dokümantasyon merkezi, uluslararası sanatçılar için konut, referans kitapçılar, sinema ve konferans merkezleri gibi çeşitli bölümler bulunmaktadır.
Bu kitap kentini Angoulême'de kurmanın ilk motivasyon kaynağı Uluslararası Çizgi Roman Festivali'nin düzenlenmesi için bir mekanın kurulması olmuştur. 1974 yılından bu yana faaliyet gösteren kompleks, bugün dünyanın en önemli çizgili kitap festivali merkezi haline gelmiştir. Uluslararası Resimli ve Çizgili Kitap Kenti Müdürü, bu kitap kentinin kütüphanesinde halka sunulan 48 bin çizgili kitap mevcut. Uluslararası Çizgili Kitap Festivali'nin bu yerde düzenlenmesi nedeniyle 2019'da Angoulême şehri yaratıcı şehir olarak adlandırıldığı açıklamasında bulundu.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda parstoday.com'u takip edebileceğiniz görüş isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.